Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından, canlı yayınından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 24 Ocak 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.03'ü gösteriyor. Haftanın ilk iş gününden tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Tuna Boyu'ndan köşemizde sizlerle olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu hafta Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Tuna'ya yazılan örneklerle Tuna Boyu'ndaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Söz Uçar köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Bugün Rumeli'deki varlığıyla, koku ve renkleriyle Üsküp'ün camilerini, çarşılarını, köprülerini, hamamlarını, mezarlıklarını ve daha nice güzelliklerini gözünüzün önüne getirecek bir kitapla tanıştıracağız sizleri. Kitabın adı Kaybolmazsan Bu Şehir Hala Senin. Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni yazar Leyla Şerif Emin telefon attığımızda olacak ve bu güzel kitabı ve kitapta bahsi geçen Rumeli'de şehir ve zamanı konuşacağız. Güne bakan başladı. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni seviyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni seviyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil.
Tuna boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizle devam ediyor. Bu hafta Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Tuna'ya yazılan örneklerle Tuna Boyundaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her hafta olduğu gibi Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon attığımızda. Mustafa hocam merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ben ediyorum. Yurdun dört bir yanında kar var, çok güzel kar evet. Manzaraları var hocam. Biz de böyle arkadaşlarımızla dün bir çıktık dışarı, kar topu oynadık. Geçen sene bu kadar yoğunlukta bir kar yoktu, mahrum kalmıştık. Bu sene bir tadını çıkarttık, inşallah çıkartmaya devam edeceğiz. Ama trafik kazaları da çok oluyor, duyuyoruz maalesef. Sürücülerimize de buradan duyuruda bulunmak istiyorum. Aman lütfen çok dikkatli olsunlar. Kaza bela olmasın, can kaybı olmasın. Bu güzel kış aylarının keyfini çıkartalım. Kıymetli hocam, hikayeden, romandan ve türkülerden sonra tekrar Cumhuriyet döneminde Tuna'ya yazılan şiirlere dönüyoruz. Bu hafta hangi şairle buluşturuyorsunuz bizleri?
Şimdi Mustafa Bey, biz romanlara da girdik bu süreçte. Şiirlerden bir türlü kopamadık.
Evet.
Bu haftaki programımızda yine Cumhuriyet döneminde Balkanlara şiir yazan şairlerimiz var. Onların şiirleriyle başlayacağız ki bunlardan bir tanesi Yusuf Ziya Ortaç olacak. Hı hı. Yusuf Ziya'dan devam edeceğiz. Ancak eğer izniniz olursa şöyle bir şey yapalım. Bu karın hemen hemen Türkiye'nin çok büyük bir kısmını bir şekilde ele geçirdiği bir zaman dilimindeyiz. Tuna ve Tuna'nın Tuna ile alakalı şiirler okuyacağız. Ama izniniz olursa programa konuk ettiniz ve şu anda dinlediğiniz bu fakirin biraz karlı, çokça içine Rumeli bulaşmış bir şiiriyle ben hem sizi hem de dinleyenlerimizi selamlamak istiyorum.
Tabii buyurun, sizi keyifle dinliyoruz.
Karlar yağdığında hatırla beni başlıklı bir şiirim bu. Hem karı, çokça da Rumeli'yi ve uzağında kaldığımız sevgiliyi yad etmiş olalım. Görüşemediklerimizi yad etmiş olalım.
Evet.
Karlar yağdığında hatırla beni. Hani vakitsiz bir akşamüstü, sessiz bir yağmurun ardından düşen aceleci karlar yağdığında. Karlar yağdığında hatırla beni. Hani ürkek gece yarılarının armağanı kurşuni sabahlarda kapılara, pencerelere düşen savruk karlar yağdığında. Karlar yağdığında hatırla beni. Sofya'da banya başında secde ettiğimi, Ohri'de bey konağında sessizce ağladığımı, saçlarımı Tuna'da ıslattığımı, yüzümü Dirim'de yıkadığımı, Bardar'da ağlaya ağlaya aktığımı düşün. Sufu Sinan'da kubbe altında tesiplendiğimi, Alaca'da renk renk nakışlandığımı, Derina'da sevda türküleri söylediğimi, Selanik'te yollara düştüğümü, Kosova'da Gazi Mestan'da hançerlendiğimi, Eski Zara'da vurulduğumu, Taşköprü'de gidip de dönmeyenlere, dönüp de görmeyenlere ağıtlar yaktığımı düşün. Karlar yağdığında hatırla beni. Önce sevdalarımı, ümitlerimi bir gözyaşı içine saklayıp, sonra akşamların kırmızı mor güneşlerinde kavurup yüreğimi, harman yerlerinin yangınlarında yakıp hasretlerimi, Kızanlık Ovası'nda gül, Meriç Ovası'nda menekşe, Şumru Yaylası'nda zambak, Vardar Ovası'nda erguvan, Taşmaklı'da iğde, Pirlepe'de tütün çiçeği, Üsküp'te ıhlamur, Berat'ta sardunya, Karacova'da küstüm çiçeği koktuğumu düşün. Karlar yağdığında hatırla beni. Ve düşün, neden tüm bilinmezlere cevap, neden tüm bilinenlere naif bir soruyum? Neden bir sıçe kadar temiz, pena kadar köpüklü, iber kadar arıyım? Neden bu kadar yorgunum? Neden gözlerim yaşlı, ellerim boş ve erken baharlara inat, sarı, sap sarıyım? Karlar yağdığında hatırla beni. Aldırma başı bozukluğuma, delişmenliğime aldırma, çocukluğuma aldırma, unutma. Ben Galiçitsa'da, İkman'da, Vodna'da, Şar'da, Rodoplar'da, gece yarısı esrikliğinde, şafak korkularında unutulmuş, mahzun bir sonbahar rüzgarıyım. Sen benim Mostar'da isyan ettiğimi, Serez'de idam edildiğimi ve sonra yalnızlığın, garipliğin, kimsesizliğin tunç duvarlarını gözyaşlarımla yıktığımı düşün. Karlar yağdığında hatırla beni. Unutma bire. İki gözüm, sevdalım, kara sevdalım, gülüm. Unutma. Sen karlar yağdığında hatırla beni.
Fevkalade
evet, karla bir giriş yapalım.
Fevkalade. Sesinize, nefesinize sağlık.
Estağfurullah. Ondan sonra da bugünkü Tuna üzerine yazılan şiirlere teşekkür ederim ben. Bana bu fırsatı verdiğiniz için.
Estağfurullah.
Tuna üzerine yazılan şiirlerle devam edelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir yine biraz Tuna'dan aşağıya doğru inmiştik Selanik'e. Makedonya'nın başkentine bir Selanik türküsüyle programımızı zenginleştirmiştik. Evet. Zenginleştirmiştik. Bugün tekrar Tuna boyuna, Tuna üzerine yazılan şiirlere dönelim. Tuna ile ilgili şiir yazanlardan çok da bilinmeyenlerden bir tanesi Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya Ortaç Tuna ile olan bağımızı onun suyunda abdest alan yiğitler açısından ele almıştır Mustafa Bey. Yusuf Ziya Ortaç Tuna Boyunda isimli şiirinde hem tarihi bir perspektif ortaya koymuş hem de Tuna'da abdest alan yiğitleri dile getirmiştir. Şiirden küçük bir parçayla devam edeyim. Dört çevreyi dolaşıyor yıldırımdan süngümüz, zapt olunmaz bir sel gibi Karpatlardan aşarız. Yoldaşımız için hayat, düşman için ölümüz, bir kasırga bulutuyuz, gürleyerek taşarız. Ey üç günde Dobruca'dan bozgun verip kaçanlar, arkanızdan yetişiyor bir fırtına bulutu, firar eden ordunuzu alkışlasın hep çanlar. Tarihlere yapılıyor isminizin tabutu. Ey asılsız türediler karşınızda parlayan, sindilerde milletimin affetmeyen kini var. Alev saçan bayrağımın huzurunda titre yan, hakka tapan kalbimizde galip olmak dini var. Güzel Tuna, ey buradan abdest alan yiğitler, Türk askeri silah çattı yine eski vatana. Ey vaktiyle bu illerde kılın çalan şehitler, özünüzü bırakmadık o asırlık düşmana. Sen bir zaman hıyanete kurban oldun burada. Fakat bugün önümüzde diz çöküyor alçaklar. Beldeleri harap olmuş bu ateşli borada. Kalbimizde onlar için aman bilmez bir kin var diyor. Yusuf Ziya Ortaç, Tuna Boyunda isimli şiirinde.
Hocam insanı coşturan bir şiir.
Evet, çok da bilinmiyor hakikaten aslında. Ve dikkat ederseniz biraz İstiklal Marşı'mızın havası
evet,
da var.
Ben de öyle
buradan
hissettim.
Abdest alan yiğitler diye de ve ey vaktiyle bu illerde kılınç çalan şehitler diyerek de şehitlerimizi rahmetle yad etmiş Yusuf Ziya Ortaç. Tuna ile alakalı, doğrudan Tuna ile ilgili olmasa da çok bilinen bir başka şiir de, bir başka şair de Üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. Necip Fazıl Kısakürek Tuna ile olan şiire bakışında Tuna ile Sakarya'yı eşleştirmiştir. Ve bu eşleştirme duygusunu Sakarya isimli bu şiirinde Tuna'yı kaybımızla birlikte son derece güzel bir şekilde ifade etmiştir Necip Fazıl Kısakürek. Çok bilinir bu şiir ama izninizle çok kısa kısmını okuyayım Sakarya'da. Hani Yunus Emre ki kıyımda geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert mil yeşil Tuna giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Evet, genellikle Tuna mavi betimlenir ama Necip Fazıl Kısakürek farkı da bu. Nerede kardeşlerin cömert nil yeşil Tuna tanımlamasıyla Tuna'ya farklı bir özlem, farklı bir hasret ifade ettiğini görüyoruz Necip Fazıl Kısakürek'in bu şiirinde.
Yunus Emre'yi de şiire dahil etmiş ya hocam.
Pardon.
Yunus Emre'yi de şiire dahil etmiş ya. İnsana evet, bambaşka bir atmosfer veriyor.
Evet. Hani Yunus Emre ki kıyımda geziyor. Sakarya yazılan bir.
Evet.
Şiir. Biliyorsunuz ben bilmeyenler için söyleyelim. Sakarya büyük şehir. O daha önceki adı Adapazarı. Sakarya Nehri'nin Karasu'dan Karadeniz'e döküldüğü yerden ismini almış. Ama Sakarya Nehri bildiğiniz gibi Afyon'un altında Sakarya Meydan Muharebesi'ni yaptığımız yerden doğuyor ve Afyon'dan Eskişehir üzerinden Bilecik'in kenarından aka Sakarya'ya Adapazarı'na gidiyor. Oradan Karasu'ya bir bel kırıyor. Karasu'da büyük bir hasretle, büyük bir özlemle Karadeniz'le buluşuyor. Tuna ile alakalı bir başka şiir yazan bir başka şairimiz de Turgut Tonuç. Bu da çok bilinmeyen şairlerimizden. Turgut Tonuç Tuna isimli şiirinde Tuna ile karşılıklı sevdasını ifade etmiş. Gözün gözümüzde elin değilse, sözün sözümüzde gelin değilse, kolların boynunda delin değilse, sana hor bakanı yakarım Tuna. Adımız adına yadigar gibi, sesinde tarihin yadı var gibi, nabzı kalbimizde bir damar gibi, sevip de sevilmiş bir yarsın Tuna. Bu da çok bilinmeyen bir şiir diye özellikle tercih ettim. Turgut Tonuç'un da bu şiir gerçekten Tuna'ya bir sevgili, bir sevdalı yüreğin ve Tuna'yı bir sevgili gibi gören bir yüreğin içinden dökülen mısralar. Yine Tuna ile alakalı, Tuna ile ilgili olarak şiir yazan bir başka şairimiz de Fazıl Okyay'dır. Fazıl Okyay da Tuna ile beraber yazdığı şiirde Tuna ile beraber ağlayan şairlerimizden, özellikle Bırak Beni Gideyim isimli şiirinde Tuna'ya gitmek ve Tuna'nın hasretinden dağlanan kalbini, Tuna'nın hasretinden, özleminden parçalanan kalbini teselli etmek istemiş. Bırak beni gideyim ağlıyor Tuna, yıllardır hep bu dertle çağlıyor Tuna, bu ayrılık kalbimi dağılıyor Tuna, bırak beni gideyim ağlıyor Tuna. Bu sıralarında bu sevgiyi, bu özlemi, bu hasreti çok net bir şekilde görmek mümkün Mustafa Bey. Yine hızlı gidiyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Yine Tuna üzerine şiir yazan bir başka şairimiz, Cumhuriyet dönemi şairlerimizden biri de Nazmi Şener'dir. Nazmi Şener de Tuna ve Gönül isimli şiirinde Tuna'yı saçları dağılmış hasta bir kıza benzetmektedir. Saçları dağılmış hasta kız gibi, yanında ben yokken pek yalnız gibi, toprakta kuyruklu bir yıldız gibi, gönlümü peşine takardı Tuna. Hasret illerinden sesini alıp, geçtiği yollara hıçkırık salıp, yüzüme o mavi gözlerle dalıp, ağlaya ağlaya bakardı Tuna. Evet, Tuna'nın mavi mavi gözlerle baktığını söylüyor Nazmi Şener. Bilinmez Tuna bazılarına mavi mavi gözlerle bakıyor. Bazılarının Necip Fazıl'da olduğu gibi yeşil gözlerle bakıyor. Bazılarına da kahverengi gözlerle bakıyor. Belki bazılarına da bal rengi gözlerle bakıyor Tuna.
Bu şiirde de kişiselleştirme yapılmış.
Evet, evet, efendim, evet.
Benzetmelerden istifade edilmiş.
Evet, evet. Teşhis ve intak dediğimiz sanat uygulanmış. Tuna üzerine enteresan bir isim daha var. Şiir yazan bir başka şair de Öksüz Ali'dir. Öksüz Ali, Tuna başlıklı şiirinde hem Tuna ile konuşmakta hem de Tuna'dan ayrı kalmanın hüznünü yazmaktadır. Misali cennettir evvel baharı, açılır kırmızı gülü Tuna'nın, öter bülbülleri leyli neharı, eser badı sabah yeli Tuna'nın, turaba gark olmuş yerdedir yüzü, gökten iner cemre sökülür bu, gökten iner cemre sökülür buzu, arzulayıp akar kara denizi, çok gedalar olur seli Tuna'nın. Analar ağlatıp kanlar içmiştir, Alaman dağından deri geçmiştir, Engürüz ilinden yollar açmıştır, söylemeye yoktur deli Tuna'nın. Kimse bilmez anın kandedir başı, dalgalanıp gelir yenindir düşü, eksik değil, eksik değil yaylasının savaşı, leş ile doludur gölü Tuna'nın. Öksüz aşık bunu böyle dedi mi, selamlamış Belgrad'ı Budin'i, almış bir ovayı akar kademi, serhatlere uğrar yolu Tuna'nın.
Bu da çok güzel diye, şiirlerden birisi.
Çok güzel, çok da bilinmeyen, ben özellikle seçmeye çalıştım. Böyle bir şiiri daha var Öksüz Ali'nin, Tuna üzerine yazılmış. Yine Tuna üzerine yakın dönem şairlerinden Mustafa Nihat Malkoç'un da bir şiiri var. O da Malkoç'ta bu Tuna'ya olan sevdamızı, hasretimizi, özlemimizi, kara sevdamızı Tuna Güzellemesi isimli şiirle yazmış. Malkoç bizim Tuna'dan ayrı kalmakla yaşadığımız hüznü dile getirirken Tuna'nın da bizden ayrı kaldığı için mahzun olduğunu, hüzünlü olduğunu dile getirmiş. Yine az önce okuduğumuz şiirlerde olduğu gibi bunda da bir teşhis ve intak sanatı var. Şiir biraz uzun. O yüzden dinleyenlerimizi sıkmadan sadece birkaç beytini okumak istiyorum izninizle.
Tabii, buyurun.
Nazlı Tuna, ak Tuna, suyuna kan karışır. Türk'ün asil ruhundan özüne can karışır. Öz kardeşinden uzak kalmışsın yad ellerde. Hicran namesi gibi adın gezer dillerde. Akışında saklıdır acının binbir rengi. İlk göz ağrım Tuna'nın yoktur dünyada dengi. Mehtaplı gecelerden ay ışığı süzülür. O mahzun akışını gören her Türk üzülür. Maziye bir bakıver, anlat gördüklerini, düştü çile payından sefa sürdüklerini, okyanuslar birleşse yangının söndüremez, cihan kıyama dursa yolundan döndüremez, kim silebilir seni alnımızda, kim silebilir seni alnımızda, yazısın hicran yüklü namesin, yüreklerde sızısın. Şiir böyle çok güzel, o yüzden uzun gidecek, son üç beytinle tamamlayın. Mavi berrak suların süzülsün kuğu gibi, salın git rüzgarlarda ecdadın kuğu gibi, rüyalarına girsin hilal bıyıklı nefer, gönüllerden gönüle başlasın seyr-ü sefer. Sanma, sanma unuttuk seni, gurbetteki vatansın, kansın damarımızda, yüreklerde atansın. Yine Cumhuriyet dönemi şairlerinin Tuna üzerine yazdıkları şiirlere girmeden Aşık Çelebi'nin de, Aşık Çelebi kim? Üsküp'te, Üsküp biliyorsunuz büyük şehir, Üsküp'teki büyük şehire bağlı ilçelerden bir tanesi Gazi ilçesidir. Aşık Çelebi Üsküp'ün kadısıdır. Kadı Gazi haline gelmiştir. O da der ki Rumeli'nin ağabey ruhudur Tuna. Suların hot yüzü suyudur Tuna ve Rumeli akıncılarının Tuna akıncının abdest suyudur. Gazi'nin şehidin kanıyla doludur diye bir betimleme yaptığını da bu Nihat Malkoç'un şiirinden etkilenerek bunu da ifade etmek isterim.
Evet. Kıymetli hocam, bizi bugün evet. alıp götürdünüz bu şiirlerle. Biz de böyle kendimizi alamıyoruz hakikaten şiirleri dinlerken. İnsan böyle uzaklara dalıp gidiyor dinlerken.
Evet, bu bizden kaynaklanan bir durum değil. Bu Tuna'nın ve Tuna üzerine yazılan şiirlerin güzelliğinden kaynaklanıyor. Vaktimiz doluyorsa bunu evet. çok sorgulamak istemiyorum. Noktalayalım.
Son iki dakikamız var kıymetli hocam. Şimdi bu vesileyle biz bugün kimleri andık? Yusuf Ziya Ortaç, evet, Necip Fazıl Kısakürek, Turgut Tonuç, Fazıl Okyay, Öksüz Ali, evet. Nazmi Şener, Mustafa evet. Nihat Malkoç, Aşık Çelebi, evet. ebediyete evet. intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok İnşallah. Güzel eserler bırakmışlar, geride gitmişler ve biz onları okumaya, dinlemeye devam ediyoruz şevkle.
Evet. Önümüzdeki hafta Cenab-ı Hak nasip ederse Kızıltuğ'un, Fırat Kızıltuğ'un Abe Kızan İlin Nere diye başlayan çok da güzel ve bestelenmiş olan bir Tuna Boyu başlıklı bir şiiriyle selamlamak istiyorum. Çok değerli dinleyicilerimizi ve dinleyicilerimin şahsında sizi.
Peki, sözleştik. O halde haftaya oradan devam edelim kıymetli hocam. Çok Peki, teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız dileğiyle. İçin, şeref verdiniz.
Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım, o şeref bana ait.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Tuna'ya yazılan örneklerle Tuna Boyu'nda böyle bir yolculuğa çıktık. Çok hoş oldu. İnşallah haftaya kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Üsküp'ün içinde kumaş biçerler, sevdadan gayrısı dar gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakmam zor gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakmam zor gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı vız gelir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdım, gönlümün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdı, gönlüm fermanı yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne, yoluna çıkarsa çöz getir bana. Zemherin ayında güller açırdın, gönlümün kışında yaz getir bana. Zemherin mücevherin ayında güller açırdı. Gönlümün kışında yaz getir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Olmaz iklimler, yollar aşırdın, gönlün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdın, gönlün fermanı yaz getir bana. Gönlün fermanı yaz getir.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Sizler için bu hafta yine çok güzel bir kitap seçtik. Rum elindeki varlığıyla, koku ve renkleriyle Üsküp'ün camilerini, çarşılarını, köprülerini, hamamlarını, mezarlıklarını ve daha nice güzelliğini gözümüzün önüne getiriyor Leyla Şerif Emin. Peki bu kitabın ismi ne? Kaybolmazsan bu şehir hala senin. Rumeli'de şehir ve zamana dair sohbet edeceğiz. Leyla Şerif Emin şu anda telefon attığımızda. Leyla Hanım merhaba, hoş geldiniz. Leyla Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Sanırım şu anda Leyla Hanım beni duyamıyor. Hatta bir kopukluk var sanırım. Leyla Hanım, merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, böyle canlı yayınlarda aksilikler yaşanabiliyor. Leyla Hanım'la Kaybolmazsan Bu Şehir Hala Senin kitabını konuşacağız. Evet, şimdi kitap Rumeli ve Şehir, Rumeli ve Anavatan, Rumeli ve Zaman, Rumeli ve Ramazan başlıklarından oluşuyor. Hacimli bir kitap. Şöyle baktığım zaman 236 sayfadan oluşuyor bu kitap ve Büyüyen Ay yayınlarından çıkmış Leyla Şerif Emin'in 3. kitabı. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Nice baskılara ulaşsın ve okuyucusu bol olsun. Leyla Hanım sanırım şu anda bağlanabildi. Leyla Hanım merhaba.
Merhabalar, Üsküp'ten selamlar.
Aleykümselam. Çok teşekkür ediyorum. Bir aksilik yaşadık, ses alamadık. Bir kopukluk oldu sanırım.
Evet, evet, evet.
İsterseniz sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Zaten programa bağlandığım zaman bir Üsküp şarkısı çalıyordu. Böyle evet. Bayağı duygulandım. Ondan önce de Mustafa Bey'in konuşmaları Tuna üzerinden, onları da internet üzerinden dinledim.
Evet.
Yani buralardan gerçekten Türkiye'mize, Türkiye'nin sesi bizim için çok önemli. Tekrar selamlar gönderiyorum. Üsküp doğumluyum ailemde hepimiz. Yani Üsküp'te kaldık, göç etmeyenlerden diyelim.
Yahya Kemal'in hemşehrisisiniz.
Doğru. Aynı zamanda Yahya Kemal'in doğduğu mahallenin hemen 10 metre gerisinde benim de doğduğum ev, onun da doğduğu eve çok yakınmış. Bunu çocukluğu hatıralarını okuduğumda öğrenmiştim. O beni ayrı bir heyecanlandırmıştı tabii. Üsküp doğumluyum. Üsküp'te okuduk ilkokul, üniversiteye kadar. Burada yaşıyoruz. Burada bazı faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Hı hı. Köprü dergisini çıkartmaya başladık 2002 yılından itibaren, tam 20 yıl olmuş. Yani böyle kısacası bunlardan bahsedebilirim.
Evet. Şimdi kitabın ismi de çok ilginç geldi bana. Kaybolmazsan bu şehir hala senin. Nereden çıktı evet. bu isim?
Biz kitabı hazırlarken hatta bu isim konusunda epey düşünmüştük. Yayın evinden editör hanım vardı.
İsim bulmak duyan, zordur.
Ay, evet. Çünkü hani hem biraz Rumeli'yi çağrıştırsın istiyordum açıkçası. Buradan çıkan bir kitap. Bu kitapta ilk kez Türkiye'de. Yani benim üçüncü kitabım ama Türkiye'de yayınlandığı için ayrı bir heyecan veriyor. Yani Türkiye içinde bir görücüye çıkmak o kadar yazarların içinde yani Üsküp'ten birinin yazmış olması benim için ayrı bir heyecan veriyordu. Hı hı. Benim bir kitabın içinde bir yazı vardı kaybolmazsan bu şehir hala senin diye. O ismi çok uygun gördüler. Ben birincisi Vardar ile Hasbihal olarak düşünmüştüm. Çünkü biz burada canımız sıkıldığı zaman Vardar'ın kenarına gider biraz sanki nehirle konuşur gibi oluyoruz. Hani birçok şiir de ondan sonra çıkıyor. Ama tabii bu düz yazılar olduğu için hani farklı bir şey de olsun istedik. Bir de biliyorsunuz Yahya Kemal Beyatlı'nın Kaybolan Şehir diye şiiri vardır Üsküp için. Yazılmış en güzel şiirlerden biridir o Üsküp için yazılan şiirlerden. Hani hep içimizde ukde olarak kaldı kaybolan şehir. Ya biz kaybolmadık aslında buradayız. Hani onun bir sesi olmak da istedim açıkçası. Ve eğer kaybolmazsan çünkü kaybolan insan olur. Bazen şehirler her zaman tarihte akıp gider hep vardır. Ama kaybolmazsak bu şehir bizimdir. Yahya Kemal de biz sende olmasak bile sen bizdesin gene diyor en son mısrasında. Bizler bu şehirleri, insanımızı, buradaki varlığımızı sürdürdüğümüz sürece zaten bu şehirler kaybolmayacak. Yine Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Yani biz bunun üzerine burada hem dilimizi hem kimliğimizi hem varlığımızı koruyarak hala Üsküp'ü bir vatan olarak görüyoruz. Ayrı görmüyoruz. Saraybosna'yı öyle, Prizren'i öyle yani bütün bu şehirler aslında bizler burada olduğumuz sürece hala bizden. Bu nedenle de kaybolmasan bu şehir hala senin. Bu şehri tanımak için içinde kendini bulman gerekiyor. Ben de 4 yıl Gerçek Hayat dergisinde köşe yazıları yazdım. Bunu ilk Ali Ayçin teklif etmişti. Bosna Notları diye Amina Silyak Yesenkoviç yazı yazacak dedi köşe yazısı olarak. Sen de bir Üsküp notu düşer misin? Biraz tedirgindim her hafta yazı yazmak falan düşündürmüştü beni.
Sistemli bir şekilde konular yazmak tabii zor olur değil mi?
Evet, evet yani konular bulmak vesaire ama Üsküp mektupları mı olsun acaba demiştik hani köşenin ismi. Öyle başladı 2016 yılından itibaren. Üsküp mektupları derken yani Üsküp'ten hatta öyle belirtmiştim ilk yazımda. Bu dergiye yazdığım ilk yazıda bunu bir kardeşinizin bir mektubu olarak kabul edin. Sanki böyle yıllar sonra buluşmuş gibi. Hani hep Balkanlar soğuk rüzgar göndermez ara sıra mektup da gönderir şeklinde ve 4 yıl yazdıklarım bayağı yazılar oluştu. Biz de tabii konularına göre ayırdık. Bu 1,5-2 yıldır aklımda vardı bunu kitaplaştırmak. İşte Aralık ayına nasip oldu tamamen çıkması için. Aslında geçen yıldan beri birkaç aydır uğraşıyoruz, konular seçtik. Çünkü 50 küsür yazı var. Hı hı. Aslında diğer yazıları biraz başka bir kitaba bıraktık diyelim.
Evet. Yazarlık hayatınız inşallah çok uzun ömürlü olsun. Yazmak çok güzel bir şey. Yani insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmek, bunları okurlara aktarabilmek, binlerce insana ulaşabildiğini düşünmek, bilmek gerçekten heyecan verici bir durum.
Doğru. Bizim de yazmanın bir başka farklı bir önemi var tabii. Hani ayrı kalmış şehirlerin sesini duyurmak yani bu da beni yazmaya iten sebeplerden biridir. Burada neler olup bitiyor? Hani 100 yıl öncesine kadar biliyoruz. 100 yıl sonra ne oldu? Bu 100 yıl içinde neler yaşandı? bizler burada nasıl varlığımızı sürdürmeye devam ettik? Gelenekler aynı şekilde nasıl korundu? Annelerimiz ki şöyle bir müjde de vereyim. Bu kitaptan sonra zaten bu kitap kaybolmazsan bu şehir hala senin. Rumeli'de şehir ve zaman alt başlığını ayırdık. Bundan sonraki Rumeli'de insan ve edebiyat üzerine olacak.
Çok güzel.
O insan kısmında buradaki insanımızı yazdığım yazıları onları derledik. Tabii kitap 4 bölümden oluşuyor. Rumeli ve şehir, Rumeli ve anavatan, Rumeli ve zaman, Rumeli ve Ramazan diye.
Hı
hı. Hep Ramazan aylarına denk gelen yazılar var. Eski Ramazanlar Üsküp'te hala mesela diye bir yazı başlığı. Biz bitti demeden, kim bilir kaç Ramazan kaldı geriye. Bir de Haziran ayına denk gelen Ramazanlarda ıhlamur kokulu Ramazan diye başlıklarda oluşmuş yazılar var. Hatta sizin programdan önce Mustafa Hatipler Bey'in bir şiirini dinledim. Orada Üsküp'te bir ıhlamur Rum dedi. Gerçekten Üsküp ıhlamur kokusuyla bilinir. Onları da kitabın içinde yazı olarak yansıtmaya çalıştım. Rumeli ve zamanda işte burada geçen zaman nasıl işledi bize. Rumeli ve anavatan kısmında ise Rumeli'den Anadolu'ya mektup. Rumel, Üsküp biraz Rumeli, biraz da Anadolu. Vatan diye sarıldığımız taşlar. Biz Türklüğümüzü unutmadık. Rumeli'ye terk eden son asker bakışı. Yani etkilendiğimiz bazı eski fotoğraflar oluyor bazen ve o fotoğraflardan kocaman bir yazı da çıkabiliyor. Bu şekilde oldu. Tabii Rumeli ve şehir kısmında ise buradaki bazı şehirler, bazı yapılar, mekanlar, mahallelerimiz, dağlar, dağlardaki Türk yörük köylerimiz vesaire bu gibi konulardan işlenmiş yazılar var.
Hı hı.
Yani benim için çok ayrı bir heyecan oldu. Ben bu kitabı çok sevdim. Zaten kapağında da bir Üsküp resmi var. Hafif kahverengi. Ben onu bir Rumeli hediye paketi olarak görüyorum bazen kitabı. Hani buradan Türkiye'ye gönderilmiş.
Evet.
Ve biz kaybolmadığımızı söylüyoruz devamlı.
Yeni çıkacak kitabınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Siz bunları anlattınız, konu başlıklarını da aktardınız. Ben şimdiden heyecanlandım. İşte ıhlamur ağaçları dediniz. Efendim ben ıhlamur ağaçlarını da çok severim, onun kokusu falan. Hatta ıhlamur balı da olur, arıların yaptığı. Çok lezzetlidir, şifadır. Şimdiden okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bu kaybolmazsan bu şehir hala senin ismi bende şu duygu düşünceleri de uyandırdı. Hani bazen insan kaybolur dediniz ya şehrin içerisinde. Acaba diyorum bu yüzyılda biz kaybolduk ama insanlığımızı da mı kaybettik? Hani insan eğer insanlığını kaybederse o şehrin içinde zaten kaybolmuştur. İşte günümüzde görüyoruz dünyanın dört bir yanında sıkıntılar yaşanıyor. İşte yanı başımızda Suriye var, sınırlarımıza yaklaşmış, işte Türkiye sınırları içerisinde olan çadır kentlerde hayatlarını yaşamaya çalışan Suriyeli insanlar var, çocuklar var. İşte ayaklarında botu olmayan çocuklar, çıplak ayak, terlik var. Onların o halini görünce çok üzülüyorum. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarımız da bir şeyler yapmaya gayret ediyor. İşte ben de bu duyguları uyandırdı, düşünceleri uyandırdı. Acaba dedim biz insanlığımızı mı kaybettik? İnsanlığımızı demek ki kaybettik ki şehirlerin içerisinde de kayboluyoruz, boğuluyoruz. Şimdi sizin 17. sayfada bahsi geçen Leyla Hanım hattan düştü. Tekrar bağlanmayı deneyeceğiz. Tabii ben çok konuştum. Leyla Hanım'a vakit kalmadığı için kendisi hattan düştü. Tekrar bağlanacağız inşallah. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Leyla Şerif Emin telefon hattımızdaydı. Kendisiyle Kaybolmazsan Bu Şehir Hala Senin kitabını konuşuyorduk. Leyla Hanım'ın bu üçüncü kitabı ve bizlere yeni bir kitabının daha çıkacağını söyledi. Onun müjdesini verdi. Evet, Leyla Hanım'a tekrar bağlandık. Leyla Hanım tekrar merhaba.
Merhabalar.
Dedim
tekrar.
Ki ben çok konuştum. Sanırım... Leyla Hanım'ı hattan düşürdüm.
Yok yok, iyi oldu sizinle konuşmam. Yani Balkanlardan soğuk hava rüzgarın etkisi oluyor da bu sefer sanırım hatları
evet,
içini dondurdu.
Sevgili yapımcım da oradan uyarıyor. Hava şartları nedeniyle olabilir diyor. Doğru, hakikaten çok kar yağışı oldu.
Gerçi bizde güneşli, ilginç bir şekilde Üsküp çok güneşli bir iki gündür.
Öyle mi?
Buraları sakin. Biz bütün soğuk havayı ve karları sanırım Türkiye'ye gönderdik.
Bize gönderdiniz, evet. Hayırlısı olsun kalmadı diyelim. Tüm mevsimler güzeldir. İnsan yaşamasını
doğru
bilirse, mutluluğu yakalamasını doğru bilirse her şey güzel. Şimdi şunu söylüyordum
öyle
ben. 17. sayfada Üsküp'te iki çocuk, Yahya Kemal ve ben başlıklı bir yazınız var. Aslında
evet,
Üsküp'ü sizden dinlemek isterim biraz. Yahya Kemal ve ben diyorsunuz ya, nasıl bir bağdaştırma kuruyorsunuz?
Dediğim gibi gençliğim, yani üniversitedeyken Yahya Kemal Beyatlı'nın Kaybolan Şiiri zaten bizleri çok etkilemişti. Onun Çocukluğum ve Gençliğim Hatıraları kitabını okumaya başladığım zaman doğduğum mahalleden bahsediyor. İshakiye Mahallesi, dedim İshak Paşa Camii'de, hemen karşımda zaten. Öyle bir şekilde Üsküp'ü anlatıyordu ki Yahya Kemal Beyatlı, ben o kitabın içinde kaldım, kilitlendim ve ilginç bir an yaşadım. 100 yıl öncesini anlatan bir şair, Yahya Kemal Beyatlı gibi bir şair, bana o kadar tanıdık şeyler anlatıyordu ki sanki kendi çocukluğumu anlatıyormuş gibi. Yani o anda bir mucize gibi bir şey hissettim yani. Ve o işte Kurşunlu Han'ın, Kurşunlu Han'dan gece sesler geliyor diyor mesela. Eskiden o dönemde Kurşunlu Han mapishane olarak kullanılıyormuş ve oradaki mahkumlar türküler söylüyormuş geceleri. Ben zaten o esnada okurken Kurşunlu Han'dan caz festivali sesleri geliyordu, müzik sesleri. Tabii 2001 yılından bahsediyorum. Yani böyle şeyler yaşadığım zaman o kitapla ilgili ve Yahya Kemal ve ben, yani iki çocuk, biri 100 yıl önce doğmuş, biri 100 yıl sonra doğmuş ve ilginç olan aynı mahallede, aynı hislerle, aynı oyunlarla büyümüş olmak. Saat bayırından kızaklarla kayıyorduk diyor. Aynı şekilde biz de yani kış mevsiminde o kızaklarımızı alıp en çok sevdiğimiz şey o bayırdan kaymaktı. Onun dışında onun ilk okul eğitim hayatında okula gittiği zamanki o besmele, iyi mürekkeple yazıp yalatmışlar. Bu tarz gelenekler eskiler hep anlatıyordu yapıldığını ve Üsküp'ün o ara mahalleleri hala onları, bütün o gelenekleri yaşatıyor aslında. Ve onu anladım, bizim mahalle hala öyle Türk mahallesi olarak bilinir. Yani hala orada Türk çocukları, bugün bile bazen oradan geçtiğim zaman, ki hala annem babam orada yaşıyor, geçtiğim zaman yani yeğenlerim, kuzenlerim orada koşturduğunu görmek, Türkçe kelimelerin gökyüzüne ulaştığını görmek, onların cıvıldamaları hala kulağıma geldiği zaman evet diyorum. Yahya Kemal Beyatlı kaybolan demiş ama bu şehir aslında kaybolmadı. Bu nedenle bu kitabın ismi de biraz bu nedenle oldu. Tabii Yahya Kemal Beyatlı Vardar'la ilgili, orada ilk yüzmeye çalıştığı zamanları da anlatıyor. İdadiye Mektebi'ni anlatıyor ki bugün İdadiye Mektebi şehir parkında sadece bir duvarı var. Etrafı tamamen yıkılmış. Benim işte o dönemde burada birçok cami, Dükkancık Cami mesela, yarısı yıkılmış, sadece minaresi duruyordu. Hemen evimizin önünde Hüdaverdi Cami var mesela. Yine o da minaresi yıkılmıştı, cami tamamen, sadece belki bir duvarı vardı. Biz o yıkılan minaresini çocuk oyunlarımızda bir kule olarak kullanıyorduk. Kurşunlu Han kaleden Kurşunlu Han'a kadar kızaklarımıza kaydığımız zaman Kurşunlu Han'a ilk kim hani varacak yarışması yapıyorduk. Bütün o bölgeyi şairin de çocukluğunda okuduğum zaman böyle bir yazı doğdu, ilk yazı olarak kitabın içinde de yer alıyor.
Çok güzel. Leyla Hanım, şimdi süremizin de sonuna geliyoruz ama ben şunu da konuşmak istiyorum. İşte malum 3 aylara sayılı günler kaldı. Şöyle takvime baktığımda 2 Şubat günü de Recep ayına gireceğiz. Recep, sonra Şaban, evet, sonra Ramazan. İnşallah Ramazan ayını da idrak edeceğiz. oruçlarımızı tutacağız. Şimdi Anadolu ile Rumeli arasında sıkı sıkıya görünmez bağlar var. Gönül birlikteliği var. Siz kitabınızda aktarıyorsunuz, anlatıyorsunuz bizlere. İşte Rumeli'de Ramazanların nasıl geçtiğini, ama bir de sizden dinlemek isteriz şöyle kısaca. Rumeli'de nasıl geçiyor Ramazanlar?
Tabii son dönemde biliyorsunuz hem salgından sebep tamamen farklı bir hal aldı, ama
ne yazık ki. Yani
bizim çocukluğumuzda geçen Ramazan tabii ki çok tam o Ramazan havası ve kokusu olan bir yer Üsküp, bazı mahalleleri diyelim. Çünkü Üsküp iki yakası olan bir şehir. Karşı taraf tamamen başka. Taşköprü'nün bu tarafı daha çok Anadolu'nun bir şehriymiş gibi gösterir. Ben bazen Üsküp'e kavga da ediyorum, iki yüzlü şehir diye. Ama bizim bu tarafında tabii Ramazan'ın ayrı bir havası var. Hem yine burada Yahya Kemal'e yine bağlayacağım. Paris dönemi var. Yahya Kemal Beyatlı'nın Eve Dönen Adam Sonra Dönüyor tabii, ama çok bir yazısında da şöyle diyor: Paris'te bazen olur olmaz zamanlarda kulaklarıma Üsküp'teki camilerin ezan sesleri gelirdi. Ben hep onu diyorum. Aslında Yahya Kemal Beyatlı 18 yaşında İstanbul'a gidip birkaç ay kalıp Paris'e gidiyor ve aslında onu geri çeviren yine Üsküp oluyor. Annesinin mezarı da yine burada. Evi de burada kalıyor. Ve o Ramazan zamanlarında, ya da ben de aynı mahallede olduğum için onu anlayabiliyorum, o ezanların etkisini. Çünkü etrafta birçok cami var. Ve bizler çocukluğumuz Ramazan'da bu camilerin minarelerine kandilleri bekleyen çocuklardık diye de bir yazım var zaten içinde. Orada anlatıyorum bunu tam detaylı. Mahallede en uzun boylu çocuk kimseyi zaten kandilleri görürdü. Hemen ondan sonra Ramazan manileri eşliğinde evlerimize koşardık işte. Kandiller yandı artık. Yandiler, kandiller, hala Üsküp ağzıyla tabii onu söylerdik.
Evet.
O şekilde ve belli sofrada belli başlı bazı Ramazan menüsü vardı her zaman. Sahurlar farklı geçerdi. İftardan sonra bütün mahalle çocukları işte teravih namazına kadar herkes mahallede türlü türlü oyunlar oynardık ve farklı farklı maniler söylerdik. Bu manilerle aslında biz halk edebiyatımızın bir kolunu yakalamış oluyorduk oradan. Bugün bile bazen bunların üzerinde araştırma yapanlar oluyor, halk edebiyatçılar işte hangilerdi. Biz de annelerimize, anneannelerimize söylüyoruz. Bu tarz yazılar kitabın içinde ve Ramazan'la ilgili var. Yani eski Ramazanlar Üsküp'te hala, tam o geleneksel Ramazanlar hala var. Yani özellikle misafir davet etmek konusunda 30 gün Ramazansa 20 günü misafirleri davet etmekle, bir yerlere gitmekle geçiyor zaten.
Hı hı.
Bu şekilde.
Evet, çok güzel aktardınız Leyla Hanım. İnşallah o güzel Ramazanlara, işte koronavirüsün engel olmadığı, birlikteliklerin olduğu Ramazanlara hep birlikte tekrar kavuşmak dileğiyle diyelim. Ve burada yayınımızı sonlandıralım, sizleri uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kaybolmazsan bu şehir hala senin milyonlarca okuyucuya ulaşsın inşallah. Ve yeni kitabınızı da heyecanla bekliyoruz.
Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Yine Üsküp'te bir selam gönderelim. Üsküp'ten selam ve sevgilerimizi ulaştırıyoruz inşallah.
Aleykümselam. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Leyla Şerif Emin bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Kaybolmazsan Bu Şehir Hala Senin kitabı üzerine sohbet ettik. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.